Ayrım 20.
Benim de şurada iki çift söz hakkım var mı? Var, olmalı. Benden konuşuyorsunuz. Haksız sözler daha çok uzamasın. Erenlerin gönlünde Oğul Sultan dükkan açtı, nice bizim gibiler anda konuban geçti. Yunus'un sözünü ettiği sultan yanımdadır. O bilirdi benimle ilgili bütün işleri ve bütün kişileri. Benden önce teyzem Gülüş Hatun'u bilirdi ve onun işlerini de. Bu dediği söz denmiştir. Aynen onun anlattığı gibi denmiştir. Bu söz harcanmadan önce biz 4 yıldan ziyade bir evde yaşadık. Şimdi 6 yıldır yine birlikte yaşarız. Dönmek gerektiğinde ona varınca nasıl karşılanacağımı bilerek geldim. Korkmadım değil ama korkum inancımın yanında zayıftı. Artık saklanamayacak kadar yoksuldular. Ne maraba, ne horanta, ne halayık. Hiçbir şey kalmamıştı. Gümbür gümbür Emir Bey konağında. Kaçarken ağdım gözümden sel gibi akarken çocuklarımı iyi bir ananın elinde bıraktığımdan kuşkum yoktu. Bunu şimdi söylüyorum sanırsanız yanılırsınız. Tanrı tanıktır. Batu zaten çoktan elimden uçmuştu. Yanılmadığımın delili sizsiniz. Yüreğinizde bana olan sevgiyi kopartıp atmamış. Mahmut bağışlayıcı değil. Ama anne, babamız vardı bizim. Babama hüküm geçirememiştir, korkmuştur. Mahmut, ben senin çok tasanı, çok sevda acını dinlemedim mi, akıl vermedim mi arkadaşın olup? Niye böyle hemen dönüverdin, unuttun? Oğlum diye bağrıma basmadın mı seni? Benim gördüğüm onun babanızı hoş tuttu. Mevla şimdi hoş tutsun onu makamında. Bir şey daha gördüm. Çaresiz kalıp Helal Hanım'ın da öldüğünü duyup dönünce bir günden bir güne sözünü kimseye ettirmedi kaçışımın. Beni üst odalara aldı. Babanızın durumunu elleriniz ekmek tutana kadar sizlere belli etmedi. Bazı bazı karşı çıkmak istedim. Haksızlık bu dedim. Bu iki kız da o babanın kızıdır. Niye Hüsran'ın sandığına el sürmüyorsun? Öyle çok çeyizi hışırı var ki haberi olmaz dedim. Leyla küçüktür. Önünde çok zaman var. Ablası var üstelik dedi. Derin derin soluk alıyor. İsterseniz şimdi yan odaya geçelim. Sandığına bakalım. Sonra da şurada kanepenin ardındaki sandıkları açalım. Hüsran'ın sandıklarını. Hayır Gülhayat Hanım, hayır. Ne olur. Ben Elis'ine geliyorum. O genç kız. Aynı olur mu? Aynı olur mu hiç? Peki açmayalım. Ne göreceğinizi ben anlatayım. Batu Bey, oğlu Emir Bey'in büyük kızının sandıkları servet doludur. Anası, halası ve analığı içine ne attıysa eksiksiz durur. Kendi sandığının içinde. Boş. Bir çift işlemeli çarşaf bile kalmamış. Öz kızının sandığını sattırdı. Niye bunlar? Emir Bey'in kızı gavur mektebinde okusun. Oğlunun biri mühendis, biri kaymakam mektebinde okusun. Yetişsin, babalarına övünç, milletlerine yararlı olsunlar diye. Kendi kızı nereye gidiyor? En yakın okula. Hepiniz gavur okullarında okudunuz. Sevgisi yoksa niye yapsın ki? Emeği, sevgiyi bu kadar ucuza satmayın. Günahtır. Ağlamamalısın Nevnihal. Acındırmamalısın kendine. Nasıl biliyor, nasıl karıştırıyor her şeyi? Batu ayakta, ellerini ceplerine sokuyor, ikisi de şaşkın, sersem kala kalan kardeşlerine bakıyor. Mahmut, kalkma yerinden. Sen de Hüsra, otur. Alıştığın gibi, istersen küs otur saatlerce. Ellerini kavuştur, dimdik, kimseye bakmadan. Ben Nevnihal ablanın bizlere analık ettiğini biliyorum. Üstelik anamız bağışlamış onu. Bizlere söz düşmez artık, düşmemeli. Anamızla arada düşmanlık olsaydı anam bana sığınırdı, evime gelirdi. Çağırır, bana bak artık sorumluluk senindir derdi. Babama ne borcu vardı ki? Hiç. Nevnihal ablanın da bize bir borcu yoktu. O sözü demese iyiymiş. Ama demiş, anamız bir gece daha kalsaymış, hiç değilse birine danışsa, gücünü direncini hesaplasa, daha önce kabullendiği yerini bırakmasa, çocuklarını gözden çıkarmayıp ne olursa olsun gözetse iyiymiş. O da bunları yapamamış. Aralarında bir erkek olmasaydı belki kaçmazdı anamız. Halamın zulmünü ben hatırlarım. Kaçmadı o zaman. O erkek artık yok. Bu iki ana var. Kızdınız, parlayıp ileri geri sözler ettiniz. Bunları yürekten söylediğinize inanmıyorum. Yürekten söylemiş olsanız nankörlük ederdiniz. Şurada iki anamız var. Biz de 4 kardeşiz. Nevnihal gözyaşlarına engel olamıyor. Batu, yavrum, sana hiç emeğim geçmedi benim. Mahmut küskün. Dudakları aşağı kıvrılmış, kaşları çatık. Hüsra yine soğuk, uzak. Başkası olsaydı, ben olsaydım, gider acılar çekmiş anımın dizine yaslanırdım. Gülhayat Hanım koluna dokunuyor. Nevnihal döner dönmez de sarılıyor ona. Bacımsın, has bacım. Hüsra gözlerini kısıyor. Hınçla, onursuz diyor. Onursuz, bana diyorsun değil mi kızım? Ben 2 kez onurlu davrandığımı sandım. Meğer kibirmiş içimde taşıdığım. Çiğmişim. Piştik elhamdülillah. Mahmut ayaklanmış yine, ödün verici değil. Konuşulacaklar bittiyse bilet almaya gideyim. Yolumuz uzun anne. 3 gün sürecek. Nevnihal gözlerinin yaşını siliyor. Bitmedi Mahmut. Siz ikiniz beni ne göze görürseniz görün, ben çocuklarım olarak kabullendim hepinizi. Söyleyeceklerimi bitirmedim. Şimdi anlamanız şart değil. Bir gün anlayacaksınız. Tanıyorum sizleri. Onun için bırak sözümü. Hayır, konuşulacak her şey konuşuldu bence. Konuşulmadı diyorsa bir bildiği var herhalde. Bırak konuşsun. İkide bir söz kesiyorsun. Bir kara öfkeye tutulmuş, bildiğinden şaşmıyorsun. İster otur, ister ayakta dur. Ama dinle. Batu'nun sesi titriyor. O da heyecanlı. Yüzü bembeyaz. Ben ise bayılacağım. Tanrım, yanımda ol, tut beni. Kolaya kaçmış insan olmayayım onların gözünde. Ben diyor. Ben şimdi 11 yaşında kızımla yalnız kaldım. Gülhayat Hanım yetişmiş çocuklarıyla artık rahata ermeyi hak etmiş bir anne. İsterse Batu'nun evine taşınır. Küçüktür ev ama Gülhayat Hanım az şeyle yetinmeye alışık. İsterse Mahmut'la gider. Kaymakam anneliği iyidir. İsterse kızı evlendiğinde onunla oturur. Sizler bunu ona kolayca sağlayabilirsiniz. Ama ben diyorum ki ölüm Emir Bey'in ailesini dağıtmasın. Yarın öbür gün Batu doktora için dışarı gidecek. Mahmut'un kursu var, askerliği var. Hüsran'ın nişanlısı nasıl biridir? İster mi, istemez mi? Henüz bilmiyoruz. En kötüsü savaş var. Daha bize gelmediyse bile dört bir yanımızı sardı. Tanrı hepinizi korusun. Savaş zor şey. Bu ev bana ve Leyla'ya büyüktür. Yorgun. Dahası dayanıklı olmak için gösterdiği çabayı bitirdi. Kırgın Mahmut'la Hüsra'ya. Sertliklerinin doğal karşılanması gerektiğini düşünüyor ama akıllı yüreğinin kırgınlığını yenemiyor. Emir Bey'im hiç belli etmeden ne çok şeyi birleştirirmişsiniz siz meğer. Bir haftada çözüldük. Hesapları kapatma gereğini duyduk. Yıllarca birlikte oturduk. Yine oturalım. Gülhayat Hanım'ın bir daha yuvasından olmasını istemiyorum ben. İnançla söylemiyor bunları. Onlar şimdi olmasa bile ileride bir gün kızgınlıkları geçince anlamazlar mı? Bunlar genç. Bunlar da öfkeye kapılabilir. Çok kırgınım. Mahmut da kırgın. Şimdiden bu evde olmayı yadırgıyor sanki. Yuvasından olmayacak ki. Bizler ona yuva vereceğiz. Annemizi. Annemizi ikinci sınıf insan sayılmaktan kurtaracağız. Burası sizin eviniz. Babamın değil. Bizlerin yeri yok bu evde. Leyla birdenbire fırlıyor oturduğu yerden. Gülhayat Hanım'ın kucağına kapanıyor, ağlıyor. Boğuluyormuş gibi. Burnu kıpkırmızı, gözleri çakmak çakmak. Başını kaldırıyor yukarı. Gözlerinden yaş savruluyor. Hayat anne, hayat anne. Ne olur gitme, ne olur. Benimle kal, burada. Hani bir gün babam... Gülhayat Hanım onu kucaklayıp yanına oturtuyor. İki eliyle gözlerindeki, yanaklarındaki yaşları siliyor şakaklarına doğru. Saç örgülerini öne alıp okşayarak göğsüne bırakıyor. Sonra onun her zaman pisellerinden birini öpüyor. Ergeni yıkmak olmaz. Ergeni yıkmak, Tanrı kelamını yıkmaktır. Mahmut'a bakıyor gözünün içine. Oğlum, git biletini al. İki gözümü. Nevnihal Hanım kapatsın benim. Belki de siz benim gözlerimi kapatırsınız. Doğru, kul bilemez ki bunu. Olur, ben kaparım. Emir Bey'in kadınları. Emir Bey'in kadınları. Sevgili anne, sabah uyandığımda içimin neşe dolu olduğunu algıladım. Bir şey vardı. Değişik, insana sevinç veren bir şey. Kollarımı başımın altında birleştirip çimenlerin üstünde yatar gibi yatmak ve düş kurmak istedi canım. Ama yorganımın üstüne çıkarır çıkarmaz donuverdi kollarım. Telaşla yine yatağa gömüldüm. Hüzün geldi o zaman. Hatırladım. Doğum günüm bugün. Akşama ararsınız. Böyle şeylere özenirsiniz siz. Telaşla konuşursunuz. Bir şeyleri unutmaktan korkarsınız her zaman. Oysa ben söylediklerinizi değil, sesinizi dinlerim. Yorgun musunuz? Boğazınız hırıltılı mı? Bir cümlenin ortasında tıkandınız mı? Bezgin misiniz? Sesiniz yaşınızdan çok gençtir. O yüzden telefonla konuşurken bu genç sesteki değişimleri anlamam kolaydır. Galiba yaşı ilerledikçe özel günlerde duyarlılığı artıyor insanın. Bakın şimdi aklıma geldi. Siz anlatmıştınız. Urfa'da komşu mu tanıdık mı biri varmış. Kadın evlenme yıl dönümlerinde gelinliğini giyer, çocuklarını 5 mi demiştiniz 6 mı unutmuşum çevresine toplarmış. Artık delikanlı, genç kız olmuş çocukları da hiç ses etmeden onun yamacına otururlarmış. Kadın yüzünü örtermiş duayla. Akşam kocası geldiğinde yüz görümlüğü için bir pazarlık başlarmış. Urfa'nın o yüksek basamaklı merdivenleriyle çıkılan taş odalarından birinde yığılı insan dağını düşünüverdim. Anlatırken güldürürdünüz. Gelinliğinin kolları patlıyormuş, belinin düğmeleri açıkmış, koltuk altları sökük. Çünkü belli ki gelinliği giydiği ilk günden bugüne en az 20 kilo almıştı demiştiniz. Burada uygarlığın yemekten korkmaya dönüştüğü yerde canım birden o kadının yerinde olmak istedi. Urfa'nın çiğ köftesinden, kebaplarından, lıklıkı köftesinden, numbarından oluşmuş bir sofra olsaydı, cismin her yanından etlerin pörtlese de. Şaka! Hayır, biraz şaka, biraz da ciddiyim. 38 yaşıma giriyorum. Sizin hemen hemen bu yaşlarda beni doğurduğunuzu düşünüyorum da nasıl oldu da korkmadınız? Babam da epey yaşlıydı. Biraz tıp bilginiz olsaydı dünyada doğuma kalkışmazdınız. O korkusuzluğunuzu anlayamıyorum. Üstelik olan bana olacaktı. Sakat, çarpık, gerizekalı bir bela. Neyse, paçayı kurtarmışız. Siz de ben de güzel bir kızınız var. Badem göz, fincan ağız, asma kabağı kollar falan. Niye oturdum size yazmaya? Doğum günümün getirdiği duyarlılıktan. Evet, bu var. Ama başka bir şey daha var. Ona girmemek için sözü uzatıp duruyorum anne. Bunu size akşam telefonda anlatamam. Belki bu mektubu bile göndermem. Öğrenmeniz gerekiyor ama. Şimdi karşınızda olabilseydim, büyük babamdan kalan, çocukluğumun en güzel oyuncağı saydığım ocakta bol köpüklü bir kahve pişirseydiniz ikimize. Fincanımı alıp bütün ağırlığımı size vererek yaslansaydım ve şöyle kocaman bir yudumla höpürdetseydim ilk yudumu. Alaturka kahvenin sefası da o ilk fiyakalı yudumla çıkar, değil mi? Ama siz ince kaşlarınızı kaldırırken aklınıza gelir, artık benim yaşımda birine ayıp denmeyeceği. Ne yazık. Ben sizin üstüne titremenize karşın oyuncağımı kırmıştım. Çürümüştü. Sizin o hiddetiniz arasında nasıl anlatılabilirdi çürüdü? Nasıl gösterilebilirdi? Ne kötü dövmüştünüz ama. Ne derdiniz ocağa? Kaminota. Kaminotasız kalmıştık. Peki kesiyorum, kızmayın. Büyük babamdan kalan o güzelim akik, kehribar, Erzurum taşı, öt ve sedir ağaçlarından ve başka şeylerden yapılmış bir sürü tesbih bana ve bebeklerime gerdanlıklar olmuştu. Sonra nerelerde unuttuğumu da unuta unuta yitirmiştim çoğunu. O yüzden de epey dayağınızı yemişimdir. Bu mektubun çok daha önceden yazılması gerekiyordu aslında. Mahmut abim iyi değil anne. Siz şimdi ağzından yel alsın dersiniz. Alsın anne. Yel alıp götürebiliyorsa alsın. Tanrı'nın takdiri belli olmaz. Bunlar teselli sözcükleri anne. Oyalanma. Umut insanın kanı gibi, yenilenen odacıkları gibi bir şey. Kendimizi kandırabildiğimiz sürece kandıralım. Bunu en iyi Filiz yenge yapıyor. Önceleri zaman zaman kızıyordum. Artık hak veriyorum. İyileşiyor diyor o. Oysa abim iyileşmiyor. Buradaki doktorlar da İstanbul'da söylenen şeyi doğruladılar. İyileşemez. Durgunluğu, sakinliği, söz dinlerliği uslu bir çocuğun iç rahatlığını veriyor yengeme. Evliliklerinde bulamadığı huzuru şimdi bulduğunu sanıyor. Bense abim istediği gibi yaşadığını düşünmek istiyorum. Uçarılığı, o kadından bu kadına koşması, bırakın meydan dolusu insan, 3-5 kişiyi görür görmez nutuk atmaya başlaması, 8-10 okul, 5-10 köy yolu ve iş hanı yaptırdığı için yıllarca bitmek bilmeyen övünmeleri mutluluk verdiyse ona iyi yapmış diyorum. Uzun zaman Filiz yengeye acıdık hepimiz. Yine de ne kadar tarafsız olmaya çalışırsa çalışsın, insanın yapısında var. Kan yakınlarını öne almak. Filiz yenge harcandı ama abim mutlu yaşadı. Yaptıkları yakıştı hasbaya. Birazdan hastaneye gideceğim. Bir süre yanında oturacağım. Bir şeylerden konuşacağız. Benim kardeşi olduğumu zaman zaman unutuyor. Burada hastanede tanıdığı biri sanıyor galiba. Çapkınlık ise bir üçgüdü. Beni unutmuş da olsa bugün, hatırlasa da onunla havai şeylerden konuşup kıkırdayacak, hepinizi didik didik ederek eğleneceğiz. Bu eğlence bana üzücü gelecek. O keyiflensin de dayanabilirim. Zaten hiç hatırlamıyorum Mahmut abimle oturup dertleştiğimizi. Benden o kadar büyüktü ki hep bir baba gibi yaklaştı. Aynı şey Batu abi için de söz konusu ama o dert dinler, yol gösterir. Üstelik dünya görüşlerimiz uyuyor birbirine. Ne var ki ünlü 1944 tutuklamaları sırasında adı bir şeylere karışmasaydı, istifa edip buralarda kalmasaydı onun yaşamı ve yeri de farklı olurdu. Belki ben de o çağlarda babasızlığı pek duymazdım. Aman, ciddi olmak istemiyorum şimdi. Mahmut abim hastane yatağında yahut odasındaki kanepede bile valilik günlerindeki masa başında oturuşuna benzer biçimde oturuyor. Buradaki doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar odaya girince bir irkiliyorlar önce, bilirsiniz o oturuşu. Hani kulüp rakısı şişelerindeki etikette resmi olan adam. Öndeki. Sağ omuz geriye kaymış, iyice haykılmış, yakışıklı, güleç. Kaldırıldığını hiç görmediğim sofraların başında hep kırba gibi içiyor. Arada bir yerinden kalkıp geziniyor ama sözü hiç bitmiyor. Yanımdan her geçişte bir makas alıyor yanağımdan. Ne çok kahkaha atardı, ne yüksek kahkahalardı üstelik. Filiz yenge bırakmış kendini o günlerde. Kendini oğluna adamış. Şişman, asık yüzlü, sallapati. Erkenden yatmaya giderdi. Onun yakınmalarını haksız, ağabeyimi çok yakışıklı ve çok hoş bulurdum. Her şey hakkıydı, öyle olması gerekirdi. Hem yengemin yakınmalarını ben ne yapabilirdim? Ağzımı açsam Höt, bas bakayım. Siktir başımdan. İşerim ayağının kıyısına ha. Sen de kimsin? Küçük cin demez miydi? Şimdi yalnızca ince durgun bir tebessüm var dudaklarında. Öyle zarif, öyle etkileyici ki ardının bomboş olduğunu bilmese insan, bunun anlamsız bir refleks olduğunu bilmese, abim o felakete uğramasaydı yengem kendini bulamaz, hep öyle kişiliksiz, sıradan, aldatılan bir kadın olarak kalırdı. Onun gücü şimdi çıktı ortaya, silkindi birden. Becerikliymiş meğer, sorun çözebilirmiş, kendine güveni varmış. Anlayamamışız. Size pat diye söyledim. Çok üzüleceksiniz. Biliyorum. Hayat anne şanslı sayılır. Oğlunun giderek, aklıma gelen ilk sözü yazmak istemiyorum. Evet, giderek bebek zekası düzeyine indiğini görmek üzüntüsünü yaşamadı. Biraz daha rahatlamanız için bir nokta daha. Abim hiç acı çekmiyor. Bundan sonra da çekmeyecek. Hatırlarsınız, daha önceleri de iyileştiği dönemler oldu. Sonra birden asıl yaranın az ötesinden kemik yine delindi ve akıntı başladı. O güzel adamın alnının sol yanındaki irkiltici çöküntüye alıştım gide gele. Kulüp rakısı şişelerinde hala eski resmi var değil mi? Çok iyi. Bazen sessiz, çocuksu. Zeka ralleri giderek geriliyor. Anne, acı şeyleri konuşmak insanı yoruyor. Bugün doğum günüm üstelik. Geçmiş 38 yılımı düşünüyorum. Ben de doğunun o insanı ince yanlarından tanımaya çabalayan kültürünün insanıyım. Bizler görünmez güzellikleri gördüğümüzü varsayan insanlarız. Küçük, belirsiz inceliklerde ölümsüzlüğü bulduğumuz bile söylenebilir. O yüzden hep dikkatli olmaya çabalarız. Bunu hayat annede çok görmüşümdür. Görgüsüz, köylü diye mumhanedeki arkadaşlarım alay etmeye kalkışırlardı onunla. Hepsinin ağzını burnunu kırdım, bilirsiniz. Doğru mu söylüyorlar diye düşünmeye kalmadan bir davranışı olurdu ya da bir sözü gidip bir daha ağızlarını kırmak isterdim. Aklımın ermeye başladığı günden beri tuhaf bir aile olduğumuzu düşünürüm. Hızmalı köprüsüne kaçan, incecik uçucuk kil tozlarıyla kaplı sokaklarda arkadaşlarından ayrı düşmemek için ayakkabılarını çıkaran, aynı zelaya atlayıp balıkları yuvalarında sevmek isteyen, o yüzden bir sürü insan tarafından azarlanan, yüzüne tükürülen ve sonra annesinden bir kez daha temiz bir dayak yiyen küçük kızı söylemiyorum. Daha büyük Leyla'dan söz ediyorum. Ailemiz arkadaşlarımın ailelerinden çok farklıydı. İki abim ve ablam farklı kültürlerdendiler. Güneydoğu'nun yüzlerce ırk, yüzlerce ordu tarafından çiğnenmiş toprağından gelen bir kültürden. Ben ve annem ailenin İstanbul koluyduk. Babam Kafkasya'dan göç etmişti. Ablamın ve abilerimin annesi olan kadını babam boşamıştı. Ama kadın yıllar sonra bize sığınmıştı. Ne kadar karışık değil mi? Ama sizin bu karışıklığı fark etmediğinize bahse girerim. Mahmut abimi birkaç güne kadar hastaneden çıkaracağız. Benim şu küçücük odamda uzun süre kalmaları olanaksız. Batu abim yürekten ister kalmalarını ama ana yenge izin vermez. Ana yengenin kafası nasıl alsın tedavisi olanaksız bir hastanın evinde kalmasını. Gavur işte. Bizler doğru mu yanlış mı hiç düşünmeden illa kalın diye tuttururuz. O bunun yararı olup olmadığını düşünür. Daha doğru diyemiyorum onun düşünce biçimine. Kızıyorum. Gavur işte. Yengem de üç kızı da gavur. Kızların bildikleri Türkçe sözcük sayısı 50'yi geçmiyor. Batu abimin gönderdiği mektuplara, resimlere inanarak kızları bayağı sevimli bulmuştum. Değiller. Bizden çok uzaklar. Batu abim artık bırakmış direnmeyi. Kendini işine vermiş. O yürek ağrısından sonra Batu abimin sağladığı bursla memleketinden apar topar kaçan ben İşsiz güçsüz biriyim burada. Ama sürenin sonuna kadar kalacağım. Artık eskisi kadar kötü değilim. Şimdilik çok iyi değilim ama iyileşeceğim. Kendime çok iyi bir iş buldum. Bugünlerde aklım fikrim ona takılı. Roman yazacağım anne, bizim romanımızı. Ne oldu? Kalktı kaşlarınız Nevnihal Hanım. Bakın, size anlatayım bu fikrin doğmasına neden olan olayı. Daha önce sözünü etmiştim. Kaldığım pansiyonu işleten kadın pek genç. Nasıl idare edebiliyor diye şaşıyordum. Meğer işin göstermelik yanıymış Kristina. Asıl işi annesi yapıyor. Anneyi gelip geçerken mutfakta görüyordum. Akşam yemeklerinde servisi o yapıyordu. Asık yüzlü, kara çoraplar, kara ayakkabılar giyen bir kadın. Neşesiz, duygusuz ve Solveig olduğunu düşündüğüm biri. Ah, siz bilmiyorsunuz Solveig'i. İstanbul'a döndüğümde dinleteceğim onun ünlü şarkısını. Norveçli, ünlü bir bestecinin bekleyen kızı o. Eser bir halk masalı üstüne bestelenmiş. Dinlettiğimde onun hüznünü kendinize yakın bulacaksınız. Kadının adı Ingrid. Daha çok gençken kocasını yitirmiş. Almanlar Norveç'i işgal edince direnme örgütüne girmiş kocası. Öğretmenmiş. Bergen bir Almanlara, bir Norveçlilere geçiyormuş. Sonunda Almanlar egemen olmuşlar. O zaman kocası kuzeye kaçmış. Kadın 6 yaşındaki kızıyla Bergen'de kalmış. Bu evde. Bir iki haber gelmiş kocasından. Sonra hiç. Siz de öyle misiniz bilmiyorum anne. Bazı şeyleri yaşamadan anlamını çözemiyorum ben. Kayıp sözcüğü bana saçma gelirdi. Oysa saçma değil. İçinde sürekli bir belirsizlik taşırmış bu sözcük. Kayıp bir anlamda ölüden bile kötü. Hep canlı kalan, daha doğru bir deyimle ölmeyen bir umut demek galiba kayıp. Çünkü savaş filmlerinde, öykülerde kayıpların bir gün geri geldiklerini gördük. Kayıp. Nerede, hangi koşullarda? Gelir mi, gelmez mi? Düşünün. Almanlar yenileli 23 yıl olmuş. Kadının kocası ise 25 yıldan beri ortalarda yok. Bayan Ingrid Johan, ölümü kabullensin mi, kabullenmesin mi kuşkuda. Bütün bir gün soluk almadan çalışıyor. Alışveriş, temizlik, mutfak işleri. Kimseyle selamlaşmıyor bile. İlk günler bana özel bir düşmanlığı var sanıyordum. Barbarız ya. Bir gün sofrada söz nasıl olduysa işgal altındaki ülkelere geldi. Ingrid suskun, asık suratlı. Ben dağıtılan meclisi mebusan üyesi babamın Anadolu'ya kaçtığından söz ettim. Gece kapım vuruldu. Bayan Ingrid yine gülmeden ama ondan umulmayacak bir sevecenlikle içeri girdi. Elinde bir dilim elma turtası ve bir bardak sıcak çikolata. Bilirsiniz dokunur bana çikolata. Sevinmek zorundaydım. Çikolatamı içerken sordu. Bayan Leyla anlatın. Babanız nasıl bırakıp gitmişti annenizi? Ne kadar süre sonra buluşmuştular? Anlatın. Bir ülke yabancıların yani Tötonların, Keltlerin çıkarı için ezildiğinde... Bayan Leyla, ben sizin bunları yaşamış bir milletten olduğunuzu bilmiyordum. Ben acımın sözünü edemiyorum, siz anlatın. Neyi anlatabilirdim anne? Herkesin tarih kitaplarında okuduğunu kuşkusuz. Söylediklerim yalan yanlış, baştan sağma şeylerdi. Biraz kulağımda kalanları, biraz kitaplarda okutulan şeyleri, biraz da o an uydurduklarımı anlattım. O gittikten sonra düşündüm. Bayan Ingrid'in kızı Christina da belki benim gibidir. İnsan durumlarını yalnızca olayın içindekiler biliyorlar. Sonra da unutmayı yeğliyorlar galiba. Hele babam. Yırttırmıştı anılarını değil mi? Sizleri anlayıncaya kadar neden anlatmadınız yaşadıklarınızı? Yoksa siz anlatmak istediniz de ben mi ilgisiz kaldım? Yine de zorlamalıydınız. Anlattıklarımın yüzeyselliğinden, kadının o büyük ilgisinden çok utandım. Çıkardım sizin gençlik resminizi gösterdim. Hani büyük babam yarım kalmış haç yolculuğundan sonra eve döndüğünde Febüs'ten birini çağırmış ya eve. Başınızdaki örtüyü işaret etti. İncecik, kıyıları ince bir yaldızla süslenmiş. O örtülere sandal denirdi değil mi? Sizin İstanbul'da yani. Bizim Urfa'da yamşak tabir edilirdi. Hafif yan durmuşsunuz. Bayan Ingrid ah dedi. Tanıyorum ben bu kadını. Tanıyorum ama nereden? Neden sonra evet diye bağırdı. Lourdes'da görmüştüm. Joan'la balayımızı Paris'te geçirmiştik. Bu kadın Leonardo da Vinci'nin mağaradaki Meryem tablosundaki sağdaki baş. Çok utandım o zaman anne. Siz o musunuz? O kim? Bir melek mi? Resmi detayın kartpostalını buldum gönderiyorum. Bakalım sizin de dikkatinizi çekecek mi aradaki benzerlik? O gece uyuyamadım. Sizi düşündüm. Babamı, abilerimi. Batu abimin bir sözü akıp gitmiş onca yılın ardından çınlayıverdi kulaklarımda. Babamın göçmen bir kuş olduğunu söylemişti. Ardından hayat anneyi canlandırmaya çalıştım. Bana neler anlatmış, neler öğretmişti. Hüsra ablamı sonra. Hiç düşündünüz mü Hüsra ablam mutlu mudur, değil midir? Babaları karıları anlamaz. Babaları kızları anlar. O yüzden kitabım iki bölüm olacak. Birinci kitapta siz kadınlar varsınız. Ardından da sonraki kuşağı anlatacağım. Tanrı'yı her işlerine koşan kuşakla yaşamı gerçek boyutları içinde algılayan bizim kuşağı ayırıyorum. Tedirgin olmayın. Bana darılmayın. İnsan üstünde ciddi ciddi düşününce pek çok şeyin değişik anlatılması gerektiğini anlıyor. Bazı şeylerin ise mutlaka anlatılması gerektiğini. İşte bunları yapmak istiyorum anne. Babamın yaşamını en çok etkileyen olaydan başlayarak anlatacağım. Yani uyduracağım. Sizi, Hüsra ablamı, Batu abimi dinleyeceğim. Çünkü zor bir iş bu. Adlarınızı değiştireceğim. Meraklanmayın. Bunu sizden çok nelerden, nerelerden geçmiş ve sonunda bağlanan vatani hizmet tertibinden maaşla yaşamını yoksulluk içinde tüketmiş babam için istiyorum. Son Osmanlı Meclisi mebusanı ile 1. ve 2. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyesi Adil Emir Batu Bey'in unutulmasına gönlüm razı olmuyor. Romanımı önümüzdeki yıl 1 Mayıs'ta 75. doğum gününe armağanınız olarak size vereceğim. Yayımlanıp yayınlanmamasına karar vermek sizin hakkınız. Ben gerçekler, duygular ve unutulmuş insanlar bir kez daha yaşasınlar istiyorum. Galiba biraz korkuyorum. Bana yardım edeceksiniz değil mi? Edeceksiniz. Bilmez miyim? Kaç yıllık annemsiniz? Size duyduğum sevgiyi 38 yaşındayken hiç söylemiş miydim? Leyla. Kitabın sonu.